Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Dinde İnce Anlayış, Zahir ve Batın Dengesi başlıklı yazıyı sunacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allah hayrını istediği kişiyi dinde ince anlayış sahibi kılar buyurmuştur. Tefakkuh, dinde fakih olmak, bugün anlaşıldığı manasıyla İslam'ın zahiri ahkamını bilmekten ibaret değildir. Sufilere göre dini güzel anlamak, onun ahkamını hikmetleriyle beraber öğrenmek ve bildikleriyle amel etmek demektir. Takva, ihlas, huşu gibi manevi halleri içine almayan, sadece kuru bilgiyi kapsayan anlayış, sufilere göre doğru bir anlayış değildir. Zira nice müşteşrik de İslam'ın ahkamını bilmekte, hatta fıkıh ekolleri hakkında kitap yazabilmektedir. İslam'ın bir zahiri, şer'i kuralları, bir de batını, deruni hakikatleri, hikmetleri vardır. Sufiler daha çok dinin deruni hakikatlerini anlamaya ve yaşamaya çalışırken, ulema da şeriatın zahiri ahkamını asıl görürler. Halbuki din ne tek başında kuru kurallar ne de kuralsız bir maneviyattır. Dinin doğru anlaşılması zahiri bilgilerin irfanla birleşmesinden, yani kalp ve akıl birliğinden geçer. Zahiri ilim sahiplerinin bir kısmı sadece akılla iş görerek manevi ilimleri, ihlası, takvayı, huşuyu önemsiz görmektedirler. Buna karşın manevi ilimlerle meşgul olduğunu iddia eden bazı sufi kesimler de ilim ehlini hor görmekte, kışır ilmi, zahir ilmi diye şeriat ilimlerini hafife almaktadır. Bu tutumların her ikisi de yanlıştır. Kuzey Afrikalı büyük sufi İbn Malik bu hususun çözümünü şöyle ortaya koyar. Kim tasavvuf yoluna girer de dini ilimleri öğrenmezse zındıklığa düşer. Kim de dini ilimleri öğrendiği halde tasavvuf incelikleri ihmal ederse fıska, günaha düşer. Tasavvufla zahir ilimleri cem edense dinin hakikatine ulaşır. Zındıklık demek bilmeden küfre düşmek, dinin önemli meselelerini farkında olmadan inkar etmek demektir. Bugün sufi olduğunu iddia ederek herkese mavi boncuk dağıtan, inançlı inançsız herkesi cennete sokan, Allah Teala kendi katında makbul din sadece İslam'dır demesine rağmen, muharref dinleri hak gören, şeriat ahkamını yaşamadığı gibi yaşayanları da küçümseyen bir güruh ortaya çıkmıştır. Bunlar fıkıh, kelam, tefsir gibi din ilimlerini bilmeden ahkam kesmekte, iyi niyetli olsalar dahi ilimsiz hareket ettiklerinden hem kendileri sapmakta hem de tabiilerini saptırmaktadırlar. Sufiler her daim cahil dervişlerin sohbetinden uzak durulmasını tavsiye etmişlerdir. İlim olmadan tasavvuf yoluna girenler bir süre sonra sufilikten çıkar, tarihte İslam'a büyük zarar veren batınilik sapıklığına düşerler. Batınilik her ne kadar insana sufilik gibi gözükse de aslında onun tasavvufla hiçbir alakası yoktur. Zira onlar dinin zahirini inkar ederler. Sufilerin lideri olan Cüneyd-i Bağdadi, ilimsiz müteşeyyihler yani sahte şeyhler için şöyle der. Kur'an ezberlemeyen ve hadis yazmayan kimselere tasavvuf yolunda tabi olunmaz. Çünkü bizim bu ilmimiz kitap ve sünnetle mukayyettir, onlara bağlıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de sufilere sadece manevi hallerin peşinde olmamalarını, şeriat ilimlerini, haram ve helalleri öğrenmelerini tavsiye eder. Hakeza sufiler itikat konusunda da ehli sünnet imamlarının görüşlerine tabi olmalıdır. Tasavvufun amacı ehli sünnet itikadına yakinen inanmak, fıkhın gereklerini severek yapmaktır. Yani doğru bildiği bilgiyle amel etmektir. Ölçüsüz bir sufilik anlayışının taraftarları ne kadar hatalıysa, onların karşısında maneviyatı sofuluk, tarikatçılık diye inkar eden, ilmiyle amel etmeyen, aklına uymadığında Kur'an ayetlerini bile inkar etmekten çekinmeyen diğer güruh da bir o kadar yanlış yoldadır. Zira bu akımın temsilcileri aklı putlaştırırken kalp alemini inkar etmekte, dini felsefi tartışmaların malzemesi haline getirmektedirler. Onlar için hedef Hakk'ın rızası değil, insanların beğenisi, makam ve şöhrettir. İmam Rabbani'ye göre ahirette en çok azap gören bu ilmiye sınıfı olacaktır. Zira onların sapması sadece kendilerini değil, rehberlik ettikleri tüm Müslümanları da etkilemektedir. İmam Gazali'nin ifadesiyle avamdan biri öldüğünde günahlarıyla beraber ölür ama alim bir insan öldüğünde açtığı günah çığırı sona ermez, bilakis büyüyerek devam eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların en şiddetli azap göreni ilmi kendisine fayda sağlamayan alimlerdir. Nasıl bu alimlerin ilmi kendilerine zarar vermesin ki? Allah katında en değerli şey olan ilim rütbesini alçak dünyanın mal, mevki, eş, dost ve makam gibi gelip geçici menfaat sağlama aracı haline getirmişlerdir. Allah katında alçak olanı üstün görüp üstün olanı alçaltmak çok büyük bir günahtır. Maneviyatı küçümseyen ilim ehlinin en büyük dayanağı, Peygamber Efendimizin sünneti değil de batılı filozofların ürettiği rasyonalizm, feminizm, deizm, tarihselcilik, modernizm gibi gayri İslami dogmalardır. İmam Gazali Hazretleri filozofların tamamen aklı temel alarak İslam'ı yorumlamalarının getirdiği tehlikeyi erken bir dönemde fark etmiş ve onların görüşlerini Tehafut adlı eserinde eleştirmiştir. Bugün nice gruplar kendilerini materyalist ve rasyonalist fikirlerin etkisine kaptırmış, İslam'ı ince anlayacağız derken onu inkar etme, hükümlerini ve inanç esaslarını tarihsel ve modası geçmiş gibi görme zavallılığına düşmüşlerdir. Halbuki iyi ve güzelin ölçüsü sadece akıl olamaz, olursa pek çok haramın haram olmaması gerekir. Zira vahiden uzak düşen akıl, tarafların rızası olduğu takdirde faiz, içki, zina gibi pek çok rezaleti makul görebilmekte, hatta bunları özgürlüğün ölçüsü yapmaktadır. İmam Rabbani, zamanın peygamberinin yolunu bırakıp da kendi felsefesinin peşinden gidenleri meşhur filozof Eflatun şahsında şöyle eleştirir. Felsefeciler, peygamberlerin yolunu izlemeyi terk ederek hakikati ispat için kendi başlarına delil getirmeye kalkıştılar. Böylece onlar hem kendilerini sapıttılar hem de peşlerinden gelenleri saptırdılar. İsa'nın daveti kendine ulaştığı halde dönemin filozoflarının öncüsü olan Eflatun, ''Biz hidayete ulaşmış kimseleriz, bizim hidayete ulaştıracak kimseye ihtiyacımız yok.'' diyerek bu daveti reddetmiştir. Aman Allah'ım! Bu adam ne kadar bedbahtmış ki, ölüleri diriltmekle, alaca ve cüzzam hastalıklarını iyileştirmekle, onların felsefelerinin fersah fersah üstüne çıkan bir peygambere ulaştıkları halde ona tabi olmamış ve böyle hadsiz bir cevap vermiştir. Her ne kadar Eflatun Hazreti İsa'dan önce yaşasa da İmam Rabbani bu sözleriyle filozofların akıl perestliklerini kastetmiş olmalıdır. Netice olarak İslam'ı güzel anlamanın yolu Kur'an ve sünneti merkeze alıp aklı onların emrine vermekten, dinin zahirini ve batını beraberce yaşamaktan geçer. Rabbim bu hususta hepimizin yardımcısı olsun. Sapık fikri cereyanlara kapılmaktan bizleri ve evlatlarımızı korusun. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dinde İnce Anlayış, Zahir ve Batın Dengesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Ve şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleminden Hayat Baştan Sona İmtihan başlıklı yazıyı sunacağız. Arapçada imtihan, iptila, ihtibar ve fitne kelimelerinin Türkçe karşılığı deneme bir şeyin aslını, kalitesini ortaya çıkarmak demektir. Fitne, altın ve gümüş madenini posayla cevheri ayırmak için yüksek ateşe atmak, eriterek cevheri ortaya çıkarmak anlamındadır. Hayata gelişten maksat, imtihan olduğu için aynen altın ve gümüşün asıl değeri olan cevheri ortaya çıkarmak için ateşe atılıp eritildiği gibi, insanların kalitesini ölçmek için de ateşe atılmak gibi işlemlere tabi tutulur. İyi ile kötü, yararlıyla zararlı, kaliteliyle kalitesiz belli denemeler sonucu ortaya çıkar. Öğrencinin başarılı ve başarısız oluşu da yapılan imtihanlarla belirlenir. İnsanın imtihanı sadece zorluklarla değil, aynı zamanda sağlık, zenginlik, refah gibi nimetlerle de yapılır. Hastalık, yoksulluk, açlık, korku, zarar karşısındaki tavrı insanın asıl kimliğini ortaya koyduğu gibi sıhhat, servet, güven, iktidar gibi nimetler karşısındaki tavrı da onun kimliğini, asıl kişiliğini belirler. Bu imtihanların başarı ölçüsü sıkıntılar karşısında sabır, nimetler için şükürdür. Bizi imtihana tabi tutanın, bizi yaradan Allah olduğuna inanıldığı takdirde bu kulluk imtihanını başarmak kolaylaşır. Sabır ve şükür, günahların silinmesine, insanın arınmasına, derecesinin yükselmesine sebep olduğu için Allah'tan gelen her şey hoş karşılanır, zahirde şer gözüken şeyler bile hakikatte hayır bilinir. Böyle bir iman ve teslimiyet tavrı insanı güçlü ve dirençli kılar. Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz. Emirler, yasaklar, haramlar, helaller, zorluklar, kolaylıklar olmadan insanın asıl kimlik ve kalitesi ortaya çıkmaz. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. Neticede ölümle sadece Allah'a döndürülmek, dünyadaki imtihanın neticesini görmek, imtihan sahibinin lütfuna veya kahrına muhatap olmaktır. İnsanoğlunun ilk imtihanı babamız Adem ve annemiz Havva ile başladı. Biz ey Adem, sen ve eşin beraberce cennete yerleşin, orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, şayet bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de zarara uğrayanlardan olursunuz dedik. Şeytan ikisinin de ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları yerden, cennetten çıkardı. İmtihan bu yasakla başladı. Bir imtihan aracı olan şeytan da ilk defa o zaman sevindi. Çünkü eline fırsat geçmişti. Bizde yiğit er meydanında belli olur derler. Meydana çıkmadan herkes kendini yiğit, kahraman zanneder. Çünkü henüz denemeyle karşı karşıya kalmamıştır. Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarmak için ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya dek sizi deneyeceğiz. Dünyada sahip olduğumuz ve karşılaştığımız her şeyin bir imtihan olduğunu bilenler, bu imtihanı kazanmanın titizliği ve hassasiyeti içinde yaşarlar. Kulluk imtihanı başka imtihanlara benzemez. Dünyada kaybedilen imtihanların tekrarı ve telafisi mümkündür. Finali ölüm olan bu hayat imtihanının tekrarı yoktur. Mazereti de söz konusu değildir. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptıklarımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah da onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der. İnsanlar yaratılış, rızık, güç, kuvvet, renk, şekil, bilgi, ahlak, kabiliyet, zeka bakımından farklıdırlar. Bu farklılıklar daha ziyade dünyevi ölçüler açısındandır. İman ve takva yönünden farklı olmak işin başka boyutudur. Dünyevi farklılıklar insanlara verilen roller mesabesindedir. Herkes kendi rolünde ne kadar başarılı veya başarısız, neticede bu da bir imtihandır. Dünya bir bakıma tiyatro sahnesi olduğu için oyuncuların farklı, rollerin değişik olması tabidir. Zengin şükrediyor mu, malının zekatını veriyor mu, yoksa azıp firavunluğa ve nemrutluğa mı soyunuyor? fakir sabrediyor mu? Gayreti ve çalışmayı elden bırakmamak şartıyla bulunduğu konuma razı oluyor mu? Bir şeyin hayır veya şer olduğunu biz bilemeyiz. Hakkımızda neyin daha iyi, neyin daha kötü olacağını ancak Mevla bilir. Her şeyin bir bedeli var. Sabır ve şükür imtihanı vermeden nimete, özellikle ebedi nimet olan cennete nail olmak mümkün değildir. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. En değerli insanlar en zorlu imtihanlardan geçmişlerdir. Peygamberler ve önder konumda olanların yaşadıkları sıkıntılar, uğradıkları hakaret ve işkenceler tarihi kaynaklarda kayıtlıdır. Tirmizi'de rivayet edildiğine göre Musab bin Sa'd babasından şu haberi naklediyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, en şiddetli belalara uğrayanlar kimlerdir? O da, peygamberler ve fazilet derecelerine göre diğer insanlardır. Bir kimsenin imanı güçlüyse imtihanı da o derece ağırdır. Şayet zayıfsa imtihanı da hafiftir. Kişi dünyada oldukça bela onu terk etmez ta ki üzerinde günah kalmasın. Peygamber ve faziletli kimselerin ağır imtihana tabi tutulmaları topluma örnek olmalarından dolayıdır. Problemler karşısında onların sabır ve direnç göstermeleri hem Allah katındaki derecelerini yükseltir hem de toplum için moral kaynağı olur. Müminler gibi kafirler de imtihan edilirler. Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkı yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık. Sıkıntı ve darlık karşısında acizlik ve çaresizliklerini anlayıp Allah'a iltica etmeleri için Mevla'nın bu imtihanı onlar için bir fırsattır. Fakat bu fırsatı değerlendirenler pek az olmuştur. Yunus peygamberin kavmi gibi. Normalde sıkıntı ve dert istenmez fakat istense de istenmese de bu hayatın bir gerçeğidir. İmtihan olmanın başka yolu yoktur. O takdirde yapılacak iş Allah'a sığınmak, ondan yardım dilemek, bizi kaldıramayacağımız yük altına sokmamasını istemektir. Bizim duamız şudur. Ya Rabbi, bizi kulluk imtihanını kazanan, rızana nail olan kullarından eyle. Bu hususta bizden yardımını esirgeme. Amin. Ali Rıza Temel imzalı Hayat Baştan Sona İmtihan başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Allah için sevince başlıklı yazısını sunacağız. Abdülkadir Geylani Kuddise Sirruh buyurur. Allah'ı seven ondan başkasını sevmez. Sen Allah'ı sevdiğin zaman Allah kalbinden masivanın sevgisini giderir. Allah'tan başkasını sevmez olursun. Allah Teala'nın sevgisi kulun kalbinde yer ettiği zaman başkalarının sevgisi oradan çıkar gider. Orada Allah'tan başkasının sevgisine yer kalmaz. Allah sevgisi onun bütün uzuvlarına işler. İçi ve dışı Allah sevgisiyle dolup taşar. Allah sevgisiyle meşgul olur. Allah sevgisi maddesini de manasını da kaplar. Allah sevgisi onu hazırlar. Allah sevgisinin dışındaki adetlerden uzaklaştırır, kurtarır. Bu mertebe tamamlanınca Allah da onu sever. Gene buyurdular, Allah sevgisinde sadık ve samimi olan kişi bütün insanlarla teker teker karşılaşmış olsa gözü onlara bakmaktan hiçbir surette zevk almaz. Sevdiğinden başkasına nazar etmez. Onun nazarında dünya bakılmaya değer bir kıymet taşımaz. Ahiret kalben bağlanmaya ve hayal edilmeye değer bir kıymet taşımaz. Onun özünün gözlerinde Allah'tan gayrı hiçbir şeye bakmaya değer bir kıymet taşımaz. Gene sevmek hakkında Muhammed Hakim Tirmizi buyurur. Hakikatte Allah'ı sevmek şudur ki, senin varlık huzurun yalnız onu anlamakla yerine gelebilsin. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Arş-ı Azam'ın etrafında nurdan kürsüler vardır. Bu kürsülere öyle kimseler oturacak ki, elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır. Bunlar peygamber de değil, şehitler de değillerdir. Fakat peygamberler ve şehitler onlara gıpta edecektir. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bunlar kimlerdir diye sorulunca buyurdular. Onlar Allah için birbirlerini sevenler, Allah için buluşup oturanlar ve Allah için birbirini ziyaret edenlerdir. Gene buyuruyorlar. Allah rızası için bir Müslüman kardeşinin ziyaretine giden kimseye bir melek ardından kendin de güzel, ziyaretin de güzeldir, cennet de güzel bir yer olarak senin için hazırlanmıştır diye çağırır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma buyurur. Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı da nefret duygusu olmasa, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. İbni Mesud radıyallahu anh buyurur. Kişi Kâbe'de rükunla makam arasında 70 sene ibadet etse de, yine sevdikleriyle haşrolunacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah Teala yarısı kardan ve yarısı ateşten olan bir melek yaratmıştır. Bu melek duasında, Allah'ım, karla ateşi birleştirdiğin gibi salih kullarının da kalplerini birleştir diye dua eder. Bu hadis-i şeriflerde ve menakıplardaki Allah için sevmenin ne büyük bir derece ve mertebe olduğunu teemmül edelim de hak dostlarını canı gönülden sevme arzusunda olalım. Gerçi sevmek bir mevhibe-i ilahiye ise de bizler acizliklerimizi itiraf ederek kırık kalplerimizde Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyaz ve istirhamda bulunursak, Kerim, Gani, Rahim olan Hak Celle ve Ala Hazretleri bu ibadetlerin özü mesabesinde olan sevme duygumuza nusret verir de, başta Fahri Kainat Efendimiz olmak üzere bütün büyüklerimizi layıkı veçhiyle büyük bir tazimle severiz ve bu şekilde kendisinin rızasını alırız. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısında yer alan Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Allah için sevince başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.